Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli kardeşlerimiz, hayırlı akşamlar olsun inşallah. Bugünkü sohbetimizi her ayın ilk haftasında olduğu şekliyle yine Altın Oluk Dergisi'nin bu ayki sayısındaki bir makaleden, Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin, muhterem Osman Ertobaş Üstadımızın Hak Dostlarından Hikmetler başlığını taşıyan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile beraber sohbetinin 33.sü bu. Bir tarafta 400 sene evvel Hüdayi Hazretleri ve ondan 400 sene sonra da yine Hüdayi Vakfı'nın gerçekten hem fahri başkanı, hem kurucusu, hem hizmetkarı, bir başka güzel insanın, bir Allah dostunun ortak sohbeti diyorum buna. Bir taraftan Hüdayi söylüyor, bir taraftan da muhterem Osman Ertobaş Üstadımız, hocamız bunları şerh ediyor. Bendeniz metni gündüzden şöyle bir baktım ve sohbete şöyle bir başlık koydum. Kalbimiz selim, hayatımız da temiz olsun. Evet. Kalplerimiz selim kalpler olsun. Her türlü Allah'ın sevmediği şeylerden kendini temizlemiş, selamete çıkmış kalpler olsun. Hayatımız da aynı şekilde temiz olsun. Sohbetin ana konusu bugün bu. Tabii kalbi selimleştirmek için yollar var, usuller var. Hayatı temiz yapabilmek için de gerçekten katlanılması gereken fedakarlıklar, kaçınılması gereken bir takım zorluklar var. Ve özellikle de ahiret hayatıyla ilgili, yani ahiret gündemli yaşamak var. Dolayısıyla muhterem hocamızın şu okuduğu Kıyamet Suresinin son bölümünde teberrüken okuyup, inşallah ondan sonra da hem Hüdayi Hazretlerinin hem muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın bu ayki bizlerin gönlümüze emanet ettikleri mesajlarını sizlerle paylaşırım. Kıyamet Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, hayır, doğrusu siz insanlar veya siz müminler şu çarçabuk geçen dünya hayatını ve nimetlerini çok seviyor ama ahirete bırakıyorsunuz. Dünya hepinizin gönlünde muhabbetli hale gelmiş. Ama öbür taraftan acaba ahiret ne olacak diye bir derdiniz yok. Ve tederunel ahire, ahireti öteliyorsunuz yani. Evet, ahiret bakalım gelir mi gelmez mi gibi bir haleti ruhi içindesiniz. Ancak yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Evet. Ve Rablerine de nazar edeceklerdir. Fakat yüzler de vardır ki o gün buruşacaktır. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezeceklerdir. Yani Allah korusun, bir insanın bel kemiği kırılsa nasıl bir hal hisseder? İşte o gün yüzler böyle karardığında insan eyvah bel kemiklerim mi kırılıyor diye bir feryadın içinde olacaktır. Yukarıki ayet-i kerimede bir kelime var kıymetli kardeşlerim. Vücuhun yevmeydin nadara. O gün yüzler vardır ki ışıl ışıl parlayacaktır. Bu kelimeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu kelimeyi bir hadis-i şerifinde beyan ederler. Şöyle beyan ederler. Naddarallahu imren semi'a mekaleti febe'aha thumme eddaha ila men lem yesme'a. Benden bir söz duyan, sonra o sözü güzelce belleyen, sonra da o sözü duymayan bir başka insana ulaştıranın Allah kıyamet günde yüzünü parıltatsın. Evet. Böylece Allah'ın Resulü bütün müminlere kendi mübarek dudaklarında kan çıkan sözü önce anlamayı, sonra onu hayati haline getirmeyi, sonra da onu bir başka yüreğe taşımayı tavsiye ediyor, teşvik ediyor. Eğer ahirette yüzünüz parıl parıl parlamak istiyorsa siz de Allah Resulü'nden duyduğunuz bir sözü hem anlayın, hem yaşayın, hem de bir başka yüreğe taşıyın. İşte bu ayeti kerime ve Allah Resulü'nün o mübarek sözü ki sahabe neslini bütün dünyaya seferber etmiş yani. Çin'e giden sahabi olmuş, İstanbul'a gelen sahabi olmuş, Özbekistan'a giden sahabiler olmuş, Kuzey Afrika sahillerine böyle yayılan sahabiler olmuş. Niçin? Ahirette yüzümüz şöyle bir parıl parıl olsun. Dünya hayatında Resulullah'la beraber olduğumuz gibi ahirette de onunla beraber olalım diye. Onun için bu iki kelime birisi datla, birisi zı iledir. Birisi nadara, yani çok meşhuş, neşeli, parıl parıl parlayan bir yüz. Öbürü de nazara, yüce Rabbine bakan bir yüz. Evet. O gün Rablerine nazar edeceklerdir diyor Cenab-ı Hak. İnşallah o güzelliklere bizler de gayretlerimizle ve daha sonra da Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ulaşırız. Kuldan gayret, Allah Teala'dan da yüce bir lütuf ve ikram. Evet. Artık gözünüzü açın. Ne zaman ki can köpücük kemiğine dayanır, tedavi edebilecek kimdir denir. Evet. Can çekişen bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar ve bacak bacağa dolaşmaya başlar. Hani insan korktuğu zaman nasıl böyle ayakları birbirine dolaşır? İşte o sahneyi anlatıyor Cenab-ı Hak. İşte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur. Başka gidecek bir yer yok. İster ayakların birbirine dolaşsın, ister yüzün eksilsin, isterse yüzün gülsün, herkesin gideceği varacağı tek bir yer var. O da Rabbin huzuru. İşte o peygamberin getirdiğini doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. Kim o? Evet, ayakları birbirine dolanan, bel kemikleri kırılır gibi bir akıbete uğrayan insan. Neden bu hale geldi? Şundan bu hale geldi. Allah Resulü'nün getirdiği dini tasdik etmedi. İkincisi de namaz da kılmadı. Aksine yalan saydı, yüz çevirdi. Bu da yetmedi. Sonra çalım sata sata yürüyerek kendi ehline vardı. Yani inanmayan insanın İslam karşısındaki tavrını adeta yürüyüşünü anlatan bir ayet-i kerime. Hem tasdik etmiyor, hem yalan sayıyor. Hani tasdik etmeyip olduğu yerde de durmuyor. Ya bir de yalan sayıyor. Sonra bir de yaptığı sanki bir işmiş gibi böyle hava atarak yeni tabirle salınarak kendi çoluk çocuğunun yanına gidiyor. Üstelik namaz da kılmıyor. Evet. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O döl yatağına akıtılan bir nutfe öyle değil miydi? Sonra bu alaka taşılanmış bir yumurta olmuş. Derken Allah onu insan biçiminde yaratıp şekillendirmiştir. Ondan da iki eşi yani erkek ve dişiyi var etmiştir. Peki bütün bunları yapan Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? Elbette ki yeter. Zaten yetmez mi diye sorarken yeter manasına yani. Allah Teala yetmez mi diye bizi sormuyor. Yani yetmez mi diyorsunuz yani? Hani bazen deriz ya Kur'an-ı Kerim'deki bu soruları onunla ilgili de bir çalışmamız var. Bazı bir kardeşimize dedik ya ben sana bunu söylemedim mi? Ne demek bu? Sormuyorsunuz yani söyledim mi söylemedim mi diye. Söyledim mi diyorsanız başka. Ama söylemedim mi dediğiniz zaman ne mana çıkıyor? Ya ben sana söyledim bunu. Ama sen farkına varmamışsın. Söyledim mi diye sorarsanız hakikaten acaba hatta o da bazen ses tonunuza göre o da değişir yine. Söyledim mi ben sana bunu dediğinizde aslında ben söyledim demektir. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de böyle birçok yerde bize sorular soruyor. Aslında o soruların cevabı bizatihi kendi içinde. Sizi biz başıboş mu yarattık sanıyoruz? Öyle değil. Başıboş yaratmadık. Bize döndürülmeyecek misiniz? Elbette ki döndürüleceksiniz. Evet. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, ahiret gündemli yaşamak gerekiyor. Kalbi selimleştirmek için, hayatı temiz kılabilmek için ahiret gündemli yaşamak gerekiyor. Ve buradan da dönüyoruz biz Hüdayi Hazretlerine. Evet, 400 sene evvel söylemiş, Allah sözlerine nasıl bereket vermiş ki 400 sene sonra yine onun vakfında söyledikleri sözler sanki bugün içimizdeymiş gibi Hüdayi yine konuşuyor. Sabah arkadaşlarla bir kitap okumuştuk. Dedim ki o kitap yazalı 750 sene olmuş. Dedim 750 sene sonraya acaba bir sözümüz var mı biz? Evet, 750 sene sonraya bizden anlatılacak bir güzellik var mı? Değil mi? İşte cami yaptırırsınız, 750 sene gider ve bu cami yaptıranı Allah rahmet eylesin derler. Sonra bir silsile olur, böyle bir altın silsile. Böyle her gün isimleri yad edilir. Asırlar geçer, nesiller geçer. Hep o güzellikleriyle anılır gider. Bir kitap bırakırlar, değil mi? Bir çeşme yaparlar, akar gider. Bir vakıf bırakırlar, yıllar geçer. O vakıftan yiyenler, içenler, hizmet görenler hep onu adeta hem dillerinde, hem gönüllerinde, hem hayatlarında yaşatırlar. Onun için gelecekte yaşamak derdinde de olmak lazım. Gelecekte yaşamaya daha çok ihtiyacımız var. Nasıl yaşarız hocam gelecekte? Gelecekte fatihalarla yaşarız. Dualarla yaşarız. Zaman zaman şunu ifade etmeye çalışıyorum. İnsan hayattayken daha çok toprağın altından besleniyor. Her şeyiyle. Giydiğimiz şu elbise de yine toprağın altından geliyor biz. Her şeyimiz toprağın altından geliyor. Ama öldükten sonra bırakabildiysek toprağın içinde bir şey, toprağın içinden besleneceğiz. Artık kabirde bizi besleyecek tek kaynak toprağın üstündekiler. Evet. Onun için de hep bu Allah dostları Kur'an-ı Kerim ayetlerine baka baka onu hatırlatmışlar kendi yaşadıkları nesillere ve Hüdayi Hazretleri de buyuruyor ki seni aldar bu dehridun nef eylemez malu benun nefs elinde olma zebun vasıl olmaya sabreyle. Yani ahiret karşısında son derece değersiz olan bu fani dünya ebedi hayatta fayda vermeyecek olan mal ve evlatlar peşinde koşturarak sakın seni aldatmasın, aldatır. Evet. Şegaletna emvaluna ve ehluna festağfir lena. Fetih suresinde ya Resulallah bizi mallarımız, evlatlarımız meşgul etti. Seninle beraber yola çıkamadık. Onun için bizim için istiğfar et. O bakımdan Hüdayi Hazretleri de diyor ki evet, mal ve evlatlar peşinde koşturarak bu fani dünya seni aldatır. Sen de nefsine karşı acizlik gösterme de Hakk'a vasıl olmaya gayret et. Evet. Nefsine karşı acizlik gösterme. Ona galip gelmeye bak. Evet. Sonra da muhterem Osman Efendi Üstadımız devam ediyorlar. Cenab-ı Hak biz kullarına ahirette neyin fayda verip vermeyeceğini açıkça beyan ediyor. Nasıl? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Onun için sohbetimizin başlığına bunu koyduk. Kalbi selim diye. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, tertemiz bir kalple gelenler o günde fayda bulur. Dolayısıyla şu dünya hayatında en mühim vazifemiz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna takdim edilebilecek safiyette bir gönül kıvamı elde etmektir. Yani buyur ya Rabbi işte bu benim gönlüm. Yine çok güzel bir menkıbe vardır. Veli odur ki diyor, veli kalbini şöyle çıkarır, avucunun içine koyar, toplumun içine çıkar, buyurun der, bu benim kalbim, bakın bakalım. Evet. Yani şimdi şu cemaate desek ki hadi imkan olsa da kalplerimizi çıkaralım bir ortaya koyalım desek ama yapmayalım hocam öyle bir şey içeride kalsın biz onu düzeltmeye çalışırız deriz. Evet. Dünya hayatında hakikaten kalbimizi her şeyle ortaya koymaya cesaret edemiyoruz. Ama ahirette koyacağız öyle veya böyle. Ne çıkarsa terazide. MR'da ne çıkarsa yani. Evet. MR var ya. Şimdi kalp MR'ı çektiriliyor. Orada ne çıkarsa. Onun için Cenab-ı Hak o gün diyor bize bir kalbi selim getirirseniz onun faydasını görürsünüz. Onun için de gerçekten bu dünya hayatında en önemli vazifemiz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna takdim edebileceğimiz bir kalbi kıvamı, bir kalp güzelliğini elde edebilmek. Bu bakımdan bunun üzerinde o kadar çok durmuşlar ki, Ziya Paşa da diyor ki, sanma ey hace ki senden zer-ü sim isterler. Yevme la yenfa'u da kalbi selim isterler. Ey tüccar! Dünya metaının fayda vermediği kıyamet gününde zannetme ki senden altın ve gümüş isteyecekler. Ya senden yalnızca kalbi selim isteyecekler. Evet. Kaç paran var, ne kadar altının var, gümüşün var değil. Ama altının ve gümüşün hesabını soracaklar. Dünyada sahip olduğumuz altın ve gümüşün hesabı var ama ahirete onu götürecek değiliz. Ama hesabını götüreceğiz yani. Bize hesabı sorulacak. Nereden kazandın? Nasıl kazandın? Ve nereye harcadın? Evet. Bu hesap bize sorulacak arkadaşlar. Kısacası hayatın hesabı sorulacak. Onun için bu manevi terbiye mektepleri insanlara özellikle bunu anlatıyor. Yani seyri sülük dediğimiz, ondan sonra tezkiye dediğimiz bu manevi terbiye mektepleri insanlar hep bu Kur'an ayetlerini, hadis-i şerifleri, Allah Teala'nın hatırlattıklarını, Resulullah Efendimiz'in tembihlerini hatırlatıyorlar. Aman bunlara dikkat edelim. Yoksa kimsenin ne malında, ne makamında, ne mevkiinde, ne başka türlü bir varlığında gözü yok yani bu Allah dostlarının. Sadece buluştukları insanlara, el ele tutuştukları insanlara, sözlerini dinleyen insanlara, gel kardeş diyor, ben de kendi derdindeyim ama sen de kendi derdine düş. Evet. Bu gidişin sonu ne olacak? Değil mi? Öyle ilahi var işte. Bu gidişin sonu ne olacak? Ne olacak hocam? Kabir olacak. Kabirden sonra yeniden diriliş olacak. Mizan olacak. Sırat olacak. Hesap olacak. Ve kitap verilecek sağdan veya soldan. İnşallah kitaplarımız sağdan verilir. Sonunda cenneti daha da ötesinde Cenab-ı Hakk'ın cemalini, Allah Teala'nın lütfu keremini görenlerden, ulaşanlardan oluruz. İşte bütün mesele ilahi azaptan kurtuluş fidyesi ve ebedi saadet sermayesi olan bu selim kalbi, yani temiz ve berrak gönlü elde etmek, onu son nefese kadar da muhafaza edebilmektir. Kalbi elbette ki bir elde edeceksiniz, bir de son nefese kadar hep onu koruyacaksınız. Hani daha önceki bir sohbetlerimizde yine şöyle bir ifadem olmuştu. Elimizi kalbimizin üzerine koyup şöyle bir yoklamalıyız içeride ne var ne yok diye. Hani zaman zaman böyle hastalık olduğumuzda bir takım insanlara işte haftada bir tansiyonu ölçtüyorlar. İki günde bir şekerini ölçtüyorlar. Ne bileyim işte üç ayda bir gel kan tahlili yaptır diyorlar. İnsan nasıl ki maddi hayatı için belirli bir disiplin içerisinde evet yoklamalar yapıyorsa manevi hayatı içinde bu manada bir tedbir almalı. Dünden bugüne hayatım nasıl gidiyor? Yani 6 ay evvel nasıldım ben, şimdi nasılım? 3 ay evvel nasıldım, şimdi nasıldım? Yani grafik yukarıya doğru mu gidiyor yoksa aşağı doğru mu gidiyor? Evet. Namaz alışkanlığım kayboluyor mu? Seher alışkanlığım kayboluyor mu? Dilime tutabiliyor muyum? Gözlerime sahip miyim? Değil mi? Yani 3 ay evvel defterime neler yazılıyordu, şimdi yaz geldi neler yazılabilir? Onun için gerçekten kul kendisine mukayyet olacak eskilerin tabiriyle. Yani kendisini bir kayıt altında tutacak. Kendi kaydımını kendimiz tutacağız. Hasibu enfüseküm kable en tuhasebu. Evet, sizi bir gün hesaba çekecekler. O hesaba çekilmeden önce siz kendinize her gün bir hesaba çekiniz. Evet, elinizden başlayın, dilinizden başlayın, gözünüzden başlayın. Gecenizin hesabını, gündüzünüzün hesabını güzel güzel yapmaya gayret edin. Fakat bazı gafillerin yaptığı gibi dinin emir ve nehirlerine riayet etmeyip de benim kalbim temiz demekle de iş bitmez. Temiz olup olmadığı öbür tarafta çıkacak ortaya. Zira insan kendi kendine kalbinin temiz olduğu hükmünü veremez. Bilakis insan ekseriyetle kendisi hakkında sübjektif yani tarafkir davranır. Bu sebeple hiçbir hakim kendi davasına bakamaz, onu başka bir hakimin muhakeme etmesi gerekir. Dolayısıyla dinin icaplarını yerine getirmeyen birinin benim kalbim temiz diyerek kendinden menkul bir fazilet iddiasında bulunması ancak kendini kandırması demektir. Nitekim ayet-i kerimede Necm suresinin 11 ve 12. ayeti burada bir bölümü yazılmış ama ben ayetin tamamını okumuş olayım burada. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجِزِيَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجِزِيَ الَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاهِشِ اِلَّا الْلَمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ عَالَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَيَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ عَالَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Evet, yerlerde ne varsa, göklerde ne varsa hepsinin sahibi Allah'tır. Allah, kötülük yapanları, kötü yaşayanları, rızasına uygun yaşamayanları elbette ki cezalandıracaktır. Ama en güzeli yaşayanları da onlara da karşılığını verecektir. Evet. Bir Esa'u var, bir de Ahsen'u var. Esa'u her şeyi kötü olan insan. Bakışında kötülük, yemesinde kötülük, konuşmasında kötülük. Bir de Ahsen'u var. O da evet bakışında ihsan Allah'ı görüyormuş gibi, konuşmasında ihsan Allah'ın huzurundaymış gibi, yemesinde içmesinde ihsan Allah'ın huzurundaymış gibi onları da Cenab-ı Hak en güzel karşılığı verecek. Peki bunların özelliği ne? Bunlar günahların büyüklerinden özellikle kaçınırlar. Fevahiş dediğimiz fuhşiyattan da kaçınırlar. Bazen ufak tefek hataları da olabilir. Ama bu ufak hatalar içinde Cenab-ı Hakk'ın geniş mağfiretine sığınırlar. İnsan hataları da yapabilir. Ama özellikle kebair dediğimiz gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde belirtilen o büyük suçlardan muhakkak kaçınmak lazım. Zira Rabbiniz geniş mağfiret sahibidir. Ayrıca da sizi bu topraktan yaratırken de halinizi bilmekte, annelerinizin karnında bir cenin halindeyken de sizin halinizi bilmekte. O zaman böyle pırıl pırıldınız, tertemizdiniz ama şimdi biraz daha farklı olabilirsiniz. Cenab-ı Hak sizi geçmişte bildiği gibi, annenizin karnında bildiği gibi şimdi de biliyor, görüyor. Öyleyse kendi kendinize فَلَا تُزَكُّ اَنْفِسَكُمْ ben şöyle kaplanım, böyle aslanım demeyin. Biraz böyle şerh ederek ifade ediyorum. Ben şöyle iyiyim, böyle iyiyim, benim kalbim böyle, hayatım böyle, amelim böyle. Böyle iddialarda bulunmayın. Zira Allah kimin takva sahibi olduğunu bilir. Evet. Siz kendiniz farklı iddialar ileri sürebilirsiniz ama esas bilen Allah'tır. Onun huzuruna vardığımızda netimiz, brütümüz ortaya çıkacaktır. Onun için de ayet-i kerimeyi bu şekilde tercüme etmişler. Kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü Allah kimin takvalı olduğunu en iyi bilendir. Evet. Yani kulu kurtaracak olan kendini kuru laflarla aklamaya çalışması değil, Allah indinde temiz sayılanlardan olabilmek için samimiyetle gayret etmesidir. Zira Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurur, insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Sokağa çıksanız herkes ben Müslümanım der. Peki ben Müslümanım demekle bırakılacak mıyız? Yok. İmtihan edileceğiz. Yani imtihan illaki bir musibet değil kıymetli kardeşlerim. Genelde bizde imtihan deyince belirli musibetler anlaşılıyor. Öyle değil. İmtihan hayatın güzelliklerini yaşama konusunda. Gecelerde ne yapıyoruz? Gündüzlerde ne yapıyoruz? Ne yapmamız gerekir? İmtihan alırım bunlar. Gece kalkıyor musun? Kalkmıyor musun? Sabah namazına kalkıyor musun? Kalkmıyor musun? Evinden çıkarken nasılsın? İmtihan soruları bunlar. Akşam evimize girdiğimizde nasıldız? Çocuğumuza nasıl davranıyoruz? Ailemize nasıl hitap ediyoruz? Hepsi bunlar imtihan konusu. Yani imtihan deyince daha çok genelde bizim Türkçemize bazı kelimeler biraz daha dar bir anlamda geçiyor. Yani Allah bir musibet verecek bize, onun gibi yok. İmtihan sadece musibetle ilgili değil. Faziletlerin imtihanı var yani. Güzelliklerin imtihanı var. Bunları yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Onun için de Allah Teala sakın böyle kendinizi iman ettik demekle her şeyle selamete çıkacağınızı zannetmeyin buyuruyor. Nitekim Peygamber Efendimiz de bizatihi mübarek şahsiyetleriyle en temiz kalpli bir insan olduğu halde ibadette, muamelatta, ahlakta bilhassa günümüzün en büyük problemlerinden biri olan helal ve harama riayet hususunda ümmetine en büyük örnek teşkil etmiştir. Evet, imtihanın en güzelini Allah Resulü verdi. Çünkü bütün güzellikler onda. İbadetine bakacağız, muamelatına bakacağız, ahlakına bakacağız, helal ve haram hassasiyetine bakacağız. Şunu da düşünmeliyiz ki, canıyla, malıyla, evladıyla hakkı yakınlık imtihanlarından geçerek Halilullah yani Allah'ın dostu sıfatıyla taltif edilmiş olan Hazreti İbrahim dahi وَلَا تُخْسِنِيَ وَيُبَسُنْ diyor. Evet Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ diyor. Allah Teala İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etti. Neyle imtihan etti? Canıyla imtihan etti. Ateşe giderken hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Evladıyla imtihan etti. Evet. Bunun kurban edilecekse ederim ya Rabbi dedi. Malıyla imtihan etti. Geldi birisi bana bir sürüyü verebilir misin? Üçte birini. Veririm ama bir kere Allah de. Evet. Bu üç alanda insanın zaten üç alanı vardır esas imtihan alanı. Malıdır, canıdır ve evladıdır. Evet. İmtihan alanlarımız bunlar. Malı nerede kullanıyoruz? Canı nerede tüketiyoruz? Evladımızla gerçekten nasıl bir ilişkimiz var? Özellikle şimdi tam yeri geldi kıymetli kardeşlerim. Zaman zaman Allah razı olsun muhterem Osman Efendi üstadımızı ziyaret ettiğimizde hele şimdi yaz gelince aman her ne kadar yani iki ayda, üç ayda Kur'an-ı Kerim tam manasıyla öğrenilmez. Din üç ayda öğrenilecek kadar basit değil. Herkes çocuğunu bir sene olsun hiç olmazsa bir İslami ilimlerin tedris edildiği yerlere göndermeli. Kur'an kursu olabilir, bu başka mekanlar olabilir ama en az bir sene bir zaman ayırmalı. Bu kadar 20 senelik bir tahsil hayatı içerisinde bir senesini hiç olmazsa tamamen İslami ilimler için ayırmalı gibi çok önemli tembih olmakla beraber bari yazın şu 2 aylık, 3 aylık süreyi camilerde olsa ona da razıyız artık. Ne aman çocuğum işte okudu ya 8 ay geçti. Aman alalım gidelim bir yerde tatil yapsın. İyi de Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorum. İyi de bir namazı abdestin farkında mı? Biliyor mu yani? Haram helali biliyor mu? Efali mükellefini biliyor mu? Resulullah Efendimiz'i ne kadar tanıyor? Bunlar annelerin, babaların vazifesi. İmtihan alanımız işte burası. Onun için bu imtihanı başarmak için de tabii usulüne uygun bir şekilde. Evet, emrederek olmaz. Emirle din öğretilmez. Din muhabbetle öğretilir. Din fedakarlık yapılarak öğretilir. Evet. Ve o muhabbetin nasıl sağlanacağını, o fedakarlığın hangi alanlarda yapılacağını da herkes kendi şartlarına göre oluşturma gayreti içinde olmalı. O bakımdan Allah Teala bir nebisini hem malıyla, hem canıyla, hem evladıyla imtihan ediyor. O nebisi de bütün bu imtihanlardan geçiyor. İmtihandan geçtiği halde yine bir güven içinde değil وَلَا تُخْسِنِيَ وَيُبَسُنْ diyor. Ya Rabbi diyor, kıyamet gününde, o diriliş gününde senin huzurunda mahcup olmak istemiyorum. Beni mahcup eyleme Ya Rabbi. Evet. Yani bir peygamber böyle söylüyorsa ki o peygamberin Allah'ın dostu olduğu ayet-i kerimeyle sabittim. وَاتَّخَدَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i kendine halil dost edindi. Evet. Ama işte o dost edinilmiş olmak insana ayrı bir korku veriyor. Ayrı bir heyecan veriyor. Acaba dost edinildim ama dost benim dostluğumdan razı olur mu? O bakımdan kıymetli kardeşlerim bu Allah dostu diye ifade ettiğimiz zanlı haklarında bir hüsnü zandır bir insanın içinde Allah dostu demek. Bizim zannımız, üstün zannımız öyledir. Bunda da bir vebal yoktur. O insanlar da bize hep bu gerçekleri anlatmaya çalışırlar. Aman, bak bir peygamber Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asla ve asla ameline güvenmiyor. Hassasiyetleri var. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde وَمَا اَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. De ki Habibim onlara, yarın bana ne yapılır, size ne yapılır ben bilmiyorum. اِنْ اَتَّبُوا اِلَّا مَا يُوْهَا اِلَيِّ. Ben şu anda ancak bana vahyonlarına tabi oluyorum. Kurtuluşun tek yolu vahye tabi olmak. Kalpleri vahiy ile buluşturmak diyor muhterem Osman Efendi Üstadımız. Kalpleri vahiy ile buluşturmak. Niye? Çünkü vahiy önce Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indi. Nezele bihir ruhul emin ala kalbik. Ruhul emin olan Cibril onu önce senin kalbine indirdi. Kalbinden daha sonra dudaklarından telaffuz edilerek bütün aleme duyuruldu. İnse cinne. Evet cinniler de dinlediler. Ya biz acayip bir Kur'an işittik deyip kendi kavimlerine döndüler gittiler. Değil mi? Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bizler de kalplerimizi vahiy ile buluşturmaya, sonra da hayatımızı vahiy çerçevesinde inşa etmeye, ondan sonra da Cenab-ı Hak'tan rahmetini ummaya mecburuz. Yani bir peygamber öyle buyuruyor. Bana ne yapılır bilmiyorum ki. Ancak bana ne yapılır olduğunu bilmeme rağmen benim yapacağım bir şey var. Vahye tabi olmak. Vahiy nerede? Vahiy burada kıymetli kardeşler. Bir kelimesi zayi olmamış. Allah Resulü'ne nasıl indiyse o günden bugüne kelime kelime, harf harf kıyamete kadar da baki kalacak. Merak etmeyin. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Onu biz indirdik. Onu elbette ki kıyamete kadar da muhafaza edecek olan biziz buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunun için de insan bir güven içinde olmamalı ama Cenab-ı Hakk'a daima dua halinde olmalı. Bir kulun ilmi, irfanı, manevi mertebesi yükseldikçe de onun kalbindeki haşyetullah duygusu ziyadeleşmesi gerekir. Ben şu kadar okudum, şu kadar fıkıh biliyorum, şu kadar ayet biliyorum. Evet, bilip bilmediğin içinde bir haşyetullah olup olmadığına bağlı. Niye? اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَا. Zira kulları içinde ancak hakkıyla alim olanlar Allah'tan hakkıyla korkar. Evet. Demek ki ilim insanı haşyetullah'a götürecek. Lüzusu iddialara, gururlara değil. Bu bakımdan da insan böyle bir hale gelince, böyle bir kıvamda olunca da Allah'ın emirlerine, nehilerine, helal haram hudutlarına riayeti o nispette artar. Evet. Az önce arz ettiğim hayatı temizleyebilmek için tam manasıyla emirlere ve nehilere, haram ve helale riayet gerekiyor. Hadis-i şerifte buyruluyor ki bir kul bir günah işlerse kalbinde siyah bir leke oluşur. Daha önce de bu hadis geçmişti. Eğer samimi bir tevbe ederse o siyah leke kaybolur. Aksi halde oraya iyice yerleşir. Samimi bir tevbe etmezse bulunduğu yeri karartmaya başlar. Sonra bir başka günah işleyince yine bir başka leke belirir. Sonunda kalp kapkara bir hale gelir. Hani aynanızın üstlerine bakarsın bir siyah leke düşmüş. Evet, aldığınız zaman o siyah lekenin karşılığı kadar bir yeri göremezsiniz. Ama ikinci bir siyah leke, üçüncü bir siyah leke bir müddet sonra aynanın yüzünü kapladıysa istediğin kadar aynayı yüzüne tut. Artık o akis geride kaldı. Siyahlık yüzde kaldı. Ve hiçbir şeyi sana göstermez. Onun için de kalbin selim vasfını kazanabilmesi için de insanın muhakkak haram ve helallere karşı çok dikkatli hassas olması. Yani haramlardan kaçınmaya, nereden gelirse haramlar ama. Yani gerçekten bugün adeta böyle hani bir dağ başında rüzgara tutulmuş insan gibi haramların hedefindeyiz yani. Elimiz haramlara açık, dilimiz haramlara açık, gözlerimiz haramlara açık vaziyette. Haramlar gizli değil. Bütün haramlar ortada. Biz böyle adeta ayaklarımızın ucunda, hani Hazreti Ömer Übey bin Kâb'ın söylediği gibi, ayaklarımızın ucunda bir takım yanlışlıklara dokunmadan, mayınlı alanlara basmadan yürümeye çalışıyoruz. Ama yürüyeceğiz, gayret edeceğiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki, günah işlemekten vazgeçmek, tevbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Tevbe ile uğraşacağına günah işlemekten vazgeç. Yahya bin Muaz da şöyle der, şaşılır o kimseye ki hastalık korkusuyla yiyeceklerden perhiz eder de cehennem korkusuyla günahlardan perhiz etmez. Evet. Aman hasta olurum diye gıdalardan perhiz eder ama cehennem korkusuyla günahlardan bir perhiz etmez. Dolayısıyla kalbin safiyetini muhafaza etmek için takva zırhına bürünerek günahlardan titizlikle sakınmak en doğru bir yoldur. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Übey bin Kâb'a takvanın ne olduğunu sorar. Übey de ona, ey Ömer sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü diye sorar. Hazreti Ömer, evet yürüdüm karşılığını verince tekrar Übey bin Kâb, peki ne yaptın der, nasıl yürüdün dikenli yolda, anlat bakalım. Ömer der ki radıyallahu anh, elbisemi şöyle topladım. Sonra dikenlerin bana zararı vermemesi için bütün dikkatimi sarf ettim. Elbisemi çektim, gözüm ayaklarımın ucunda dikkatli bir şekilde yürüdüm. Bunun üzerine Übey bin Kâb, işte takva budur der. Yani hayatın her alanında bazen gözünüze bir diken batar, bazen elinize bir diken batar, dilinize bir diken batar. Nasıl gıybet edersiniz? Dilinize diken batar. Eliniz yanlış bir yere dokunur, elinize bir diken batmıştır, manevi bir diken. Gözünüz bir yere takılır, o anda gözünüze bir diken batar. Evet. Onun için vücudumuza batan, manevi hayatımıza batan dikenlerden korunmak gerçekten bugün çok daha öncelikli hale geldi. Evet, Kur'an-ı Kerim takva ile başlıyor. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ Bu kitap takva sahipleri için bir yol göstericidir. E takvaya nasıl ulaşacak insan? Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna selim bir kalple, müsterih bir vicdanla, korku ve hüzünden azad olmuş bir halde çıkabilmek için burada 5 madde var. Nedir hocam 5 madde? 1. Bu dünyada günah ve haram dikenlerine takılmaktan kendimizi titizlikle korumalıyız. Günah ve haram dikenlerine batılmamalı. 2. Gönül tahtımızı Rabbimizin razı olacağı şekilde tertemiz tutmalı. Evet, bir de gönlü temiz tutmak. 3. Beşeriyet icabı kendimizi koruyamadığımız hata ve kusurlarımız sebebiyle de halisane tevbe ve istiğfarda bulunmalı. Tabii bu tevbeler ve istiğfarlar özellikle seher vakitlerinde olursa çok daha ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü Yüce Rabbimiz evet istiğfarı genel olarak emrediyor. Ancak seherlerdeki istiğfarı ayrıca methediyor Rabbimiz. Nasıl methediyor? وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Özellikle seher vakitlerinde o müminler istiğfar ederler. وَالْمُسْتَغْفِرِنَ بِالْاَسْحَارِ da var. Onlar seherlerde istiğfara devamlıdırlar. Yani buna Arapçada mazi ve muzari derler. Her ikisinde de devamlık. Yani bir kere istiğfar etti bıraktı değil. Hayatları boyunca gecelerde istiğfar halindedirler. Böyle bir mutluluğu yaşayabilenlere gerçekten ne mutlu. Seherlerde Allah'ın huzuruna durup böyle gecenin loş ışığında Ente Rabbi ene abdük. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Bana verdiğin bütün nimetleri ikrar ediyorum. Ama hatalarımın da farkındayım. Beni bağışla ya Rabbi. Senden başka bağışlayan yoktur diyebilmek Allah Resulü'nün bize öğrettiği bir güzellik. Onun için de yani bunları yapsak ne olur hocam, yapmasak ne olur diye sormamak lazım. Madem ki Allah'ın Resulü böyle yapmış, Cenab-ı Hak da istiğfar edin diyor, biz de o istiğfarları uygun bir şekilde yapmamız gerekir. Dördüncüsü de en mühimi kul haklarının vebalinden kurtulmak için bir an evvel helalleşmek. Kul hakları da kıymetli kardeşlerim sadece bir insanın malını almak, çalmak değil. Gıybetini yaptıysanız kul hakkı geçti. Yalan söylediyseniz bir yerde kul hakkı geçti. Hakkında şahitlik yapmanız gereken bir konuda şahitlik yapmadıysanız kul hakkı geçti. Ona ait bir sırrı söylediyseniz kul hakkı geçti. Yani şimdilerde bazen söylüyorum, yani ona sormadan fotoğrafını alıp lüzumsuz bir yerde kullandıysanız o da kul hakkı. Yani gerçekten hani bugün zaten bir kanun da var değil mi? Kişiler verilerin kullanılması diye. Yani kul hakları zamana göre çok farklı şekillerde oluyor. Ve yine beşinci olarak bildiğimiz ve farkında olduğumuz günahlarımız kadar bilmediğimiz, farkında olmadığımız günahlarımız da bulunabileceği için yine tevbe ve istiğfara devam etmeliyiz. Çünkü çok zaman insan bilerek günah işlemez kıymetli kardeş. Farkına varmaz yani. Birisinin kalbini kırmışsınızdır. Birisinin hukukuna tecavüz etmişsinizdir. Farkında varmadan ama. Ama siz farkına varmasanız da o defterinizde işlenmiştir. Öyleyse bilip bilmediklerimiz her türlü hatalara karşı da istiğfar halinde olmak gerekiyor. Biraz önce sohbetimizin ta başında söylediğim bir konu vardı. Hayatımız temiz olsun diye. İşte o noktada da yine altın silsilenin büyüklerinden Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri der ki Allah sizi dünyaya tertemiz bir halde gönderdi. Siz de onun huzuruna kirli olarak gitmeyin. Dünyaya geldiğinizde üzerinizde hiçbir leke yoktu yani. Defter açılmamıştı ve üstelik de üzerinize öyle bir muhabbet akıyordu ki anneler seviniyor, babalar seviniyor, halalar, teyzeler, herkes seviniyor. Bayram oluyor dünyaya gelişiniz. Onun için şair diyor ki sen diyor dünyaya geldiğinde ağlayarak geldin dünyaya. Ama sen ağlarken etrafında herkes gülüyordu, seviniyordu. Şimdi öyle bir hayat yaşa ki sen giderken herkes ağlasın, sen de güle güle git öbür tarafa. Güle güle git yani. Ama güle güle gidecek bir hayat yaşa. Geldim ya Rabbi de yani. Evet hatalarım var ya Rabbi ama emirlerine uyarak geldim. Muhabbetle geldim. Gecelerde seni zikrederek geldim ya Rabbi. Bunlara güvenmiyorum. Ama bunlar benim hayat sermayem ya Rabbi işte. Gecelerdeki sermayemi getirdim. Gündelerdeki sermayelerimi getirdim. Hayrım ve senatımı sana arz ediyorum ya Rabbi. Ama mükafat verecek sadece sensin. Bunu diyecek bir temizlikle gitmek gerekiyor. Velhasıl Cenab-ı Hak kullarını ebedi saadet ve selamet yurdu olan cennete davet ediyor. Cennet ise bir letafet diyarıdır. Oraya ancak kesafetten arınmış, yani günah kirlerinden temizlenerek latif bir hale gelmiş olanlar kabul edilir. Bunun için de mümin maddi ve manevi bakımdan, her bakımdan tertemiz bir hayat yaşamaya gayret edecek ki cennete layık bir kul haline gelsin. Maddi hayatta temiz olacak, elbisesi de temiz olacak, bakışı temiz olacak, lekesiz olacak, konuşması tertemiz olacak. Kısacası hayatın her tarafı böyle pırıl pırıl tertemiz, nazar edildiğinde kullar baktığında da bu güzel kul diyecekler. Cenab-ı Hak da nazar ettiğinde ni'mel abid. Ne güzel bir kul benim kulum. Ben bunu yarattım. Emirler verdim ona, yasaklar koydum, tavsiyelerde bulundum. Benim bu kulum da hani peygamberlerine iltifat ettiği gibi Cenab-ı Hak bazı peygamberlerine ni'mel abd diyor. O ne güzel kuldu. İşte Allah dostlarının bir kısmına da arkalarından o ne güzel kuldu diye methü sena ediliyor. Merhum Musa Efendi için yine hem mahdumları hem varisleri, manevi varisleri bir makale yazmışlardı Osman Efendi. Musa Topbaş Efendi üstadımız için o ne güzel kuldu diye. Yani beraber yaşadığımız insanlardan, gerçi caminin önünde musallada bir şahitlik alıyorlar ama insanlara ayrıca ya o ne güzel bir kuldu diyorlar mı arkanızdan? Onun için şu dünya hayatının gayesi insanlardan bir ne güzel kuldu bu, ne tertemiz bir kuldu şehadetini alabilmek. Çünkü Allah'ın kullarının şahitliğine Cenab-ı Hak da değer veriyor. Allah'ın kullarının şahitliğine kullar diyor ki ya Rabbi biz bu kulu güzel bir kul olarak biliyoruz. Helal ve haram hudutlarını iyi bilen bir kul olarak biliyoruz. Seni zikreden bir kul olarak biliyoruz. Sana şükreden bir kul olarak biliyoruz. Hak yemeyen bir kul olarak biliyoruz. Haksızlık yapmayan bir kul olarak biliyoruz şeklinde bir şehadet alıyorsak şu dünyadan giderken o şehadet inşallah öbür alemde bizim işimize yarayacaktır yani. Onun için kıymetli kardeşlerim kalplerimize ihtimam edelim. İçimizde neler var, neler dolaşıyor onlara gerçekten ihtimam edelim. Ve hayatımızın tamamına ihtimam etmeye gayret edelim. Ve sonra da temiz bir hayat yaşama azim ve iradesi içinde olalım diye bu sohbetin tamamlamış olalım aziz kardeşlerimiz.